Ayrım 9.
Sayfa 67. Ülkede kuralları çok belirgin bir çalışma düzeni vardır. Meslekler kesin olarak belirlenmiştir. Çobanlık, tarımcılık, avcılık, balıkçılık, odunculuk, marangozluk, demircilik, tüccarlık. Bu mesleklerin insanları savaşta ya da önemli kamu görevleri söz konusu olduğunda askere alınırlar, işleri bitince mesleklerine dönerler. Sümer edebiyatında oluşum düşüncesi. Bu insanların duygu ve düşünce dünyaları bize en çok tabletlerle yansır. Bir tür çivi yazısıyla yazılmış olan tabletler değişik boyutlardadır. Her biri 100 satırlık 12 sütunlu tabletler olduğu gibi tek sütunlu tabletler de vardır. Her tablet genellikle bütün bir metni içermez, bu yüzden bir tabletten bir tablete geçme güçlüğü çıkar ortaya. Sümer edebiyatı imzasız yapıtlardan oluşur. Sümer'de edebiyat bireysel bir çabanın değil, toplumsal bir gerekliliğin ürünüdür. Tarih öncesinde olduğu gibi burada da sanatçı ile zanaatçı birbirine karışır. Bir ayakkabıda olduğu gibi bir edebiyat ürününde de imza aranmaz. Din gibi sanat da yaşamın gerekleri için vardır. Ayrıca sanat da dinsel bir anlam taşır. Edebiyat ürünlerinin çoğu mitoloji ile ilgilidir. Bu ürünler mitolojik çerçevede tanrıların ve tanrısal güçlerin serüvenlerini anlatırken halkın yaşayış biçimiyle, alışkıları ve görenekleriyle ilgili bilgiler yansıtır. Böyle olmakla tam anlamında bir budun bilgisi kaynağıdır. Kahramanları anlatan ve öven destanlarda Sümer yazıları içinde büyük yer tutar. Bu ürünlerde evrenin yapısı ve kökeniyle ilgili sorulara ve açıklamalara rastlanır, yaşamın ve insanın özellikleriyle ilgili görüşler ortaya konulur. Şu satırlar bize Enki'nin dünyayı nasıl düzenlediğini gösterir. Ey Sümer, evrenin toprakları arasında büyük toprak. Işıkla dolu toprak, günün doğuşundan batışına Tanrı yasalarını tüm halklara saçan toprak. Yasaların büyüktür, erişilmez, yüreğin derindir, dipsizdir. Ey Sümer, ahırların çok olsun, ineklerin arttıkça artsın, ağalların çoğaldıkça çoğalsın, koyunların on binlerle sayılsın. Enki önce Ur'a girer, orayı kutsar, sonra Meluha'yı, Karadağ'ı kutsar. Sonra Dicle ve Fırat'a gider. Bu iki ırmağı kutsar ve köpüklü sularla doldurur. Sonra suları balıklarla doldurur. Denizin ve rüzgarın yasalarını koyar. Sonra tarıma geçer. Buğdayı, bitkileri oluşturur. Tarım gereçlerini yapar. Sonra evleri, ahırları, ağalları kurar. Vadileri hayvanlarla doldurur. İnni'nin cehenneme inişi. İnni'nin cehenneme inişi de ilgi çekicidir. İnni'nin bir gün kız kardeşini cehennem kraliçesi Ereşkigal'i ziyaret etmeye karar verir. Ancak başına bir iş gelmesinden korkar, 3 gün içinde dönmezsen beni arayın der. İnni'nin cehenneme girişi ve orada başına gelenler şöyle dile getirilir. Lapis Lazuli dağına geldiğinde İnni'nin cehennemin kapısında düşmanca davrandı. Cehennem sarayında tiksintiyle konuştu. Kapıyı aç ey bekçi, kapıyı aç. Kapıyı aç ey Neti, kapıyı aç. Ben yalnız gireceğim. Neti, baş bekçisi cehennemin saf innini yanıtladı. Kimsin? Ben güneşin göründüğü yerden innin. Sen inninsen güneşin göründüğü yerden, dönüşü olmayan yere neden geldin sen? Hiçbir yolcunun dönmediği yoldan nasıl getirdi yüreğin seni? İnni'nin kız kardeşi Ereşkigal'i göreceğini söyler ve içeri alınır. Ancak cehennemin 7 kapısını geçerken bekçiler onun takılarını alırlar ve değerli şeylerini çıkarırlar. Girdiğinde başından tacı alındı. Ne demek oluyor bu? Sus İnni'nin, cehennemin kuralları kesindir. Tartışma İnni'nin, cehennemin yasalarını. İkinci kapıdan girdiğinde Lapis Lazuli'den asası alındı ondan. Ne demek oluyor bu? Sus İnni'nin, cehennemin kuralları kesindir. Tartışma İnni'nin, cehennemin yasalarını. Üçüncü kapıdan girdiğinde Lapis Lazuli'den küçük taşları alındı boynundan. Ne demek oluyor bu? Sus İnni'nin, cehennemin kuralları kesindir. Tartışma İnni'nin, cehennemin yasalarını. Her kapıda aynı tutumla karşılaşır Tanrıça. Sonunda çırılçıplak kalır. Kraliçenin karşısına çıkar, daha sonra yargıçların karşısında bulur kendini. Yargıçlar ona bakarlar, o cansız yere yığılır. İnnin daha sonra Enki'nin işe karışmasıyla ölümden kurtulur. Daha doğrusu ölümden döner ve cehennemden ayrılır. Gılgamış Destanı. Sümer'den bize kalan destanların en ünlüsü Gılgamış Destanı'dır. İnsanın ölüm karşısındaki trajik durumu, ölümsüzlük karşısında duyduğu büyük özlem, ölümsüzlüğe erememenin dayanılmaz çaresizliği Gılgamış'ın temel anlamını oluşturur. Ölümü yenmek isteyen güçlü Gılgamış, Yunanlıların Herakles'ini andırır. Ancak o bir insandır ve ölümsüzlük onun için bir düş olabilir ancak. Gılgamış güçlüdür ama ölümü yenebilecek kadar güçlü olmak istemektedir. Bunda Sümer insanının yaşam tutkusu ve ölüm karşısındaki tedirginliği destanlaşır. Gılgamış yaşamak ister, sonsuza kadar yaşamak ister. Ölümsüz olmak için giriştiği çabalar sonuç vermez. Gılgamış trajik yazgısını aşamayacak ve ölüme yenilecektir. Gılgamış'a Enlil'in ölümsüzlük veremeyeceğini bildiren şu metin ilgi çekicidir. Enlil, kocaman dağ, tanrıların babası. Ey Gılgamış, ey efendi, düşün anlamı burada. Yazgını krallık için belirledi senin. Ey Gılgamış, ölümsüz yaşam için değil ama. Acı çekme, üzüntü duyma. O sana insanlığın ışığını ve gölgesini verdi. İnsanlardan üstün olmayı verdi sana. Kimsenin dönmediği savaşların güvencesini verdi. Görülmemiş saldırılar söz verdi sana. Sana kimsenin kaçamadığı baskınlar verdi. Dualar ve övgüler. Sümer yazıları arasında dualar ve övgüler de büyük yer tutar. Övgülerin başlıcaları tanrılara ve kahramanlara yöneltilmiş olanlardır. Bunlar arasında yakınma dolu olanlar da çoktur. Yakınma metinlerinin çoğu düşmanın yakıp yıktığı kentlerle ilgilidir. Bunlardan biri Tanrıça Ningal'in ağzından Ur kenti için söylenilmiştir. Ningal Ur'u hem över hem onun düştüğü durumdan yakınır. Toz doldu kentimin ırmaklarına, kentimin ırmakları tilki yuvasına döndü. Köpük köpük sular akmıyor şimdi orada. Çalışanlar onları bıraktı gitti. Kentin tarlalarında buğday yok, yurttaş çekti gitti. Bala ve şaraba boğulan hurmalıklarımda ve bağlarımda dağ dikenleri bitti. Yazık, evim yıkık bir ahır oldu artık. Ben Ningal'im, ben sefil bir çobanım, koyunlarımı silahlar parçalamış. Yazık, barışı bulamamış kendi kentinde bir sürgünüm ben. Ben Ningal'im, dinginliği bulamamış, yuvasından kovulan biri. Ben yabancı bir kentte oturan bir yabancıyım şimdi. Erdem metinleri ve öğretici yazılar. Çoğu özdeyiş biçiminde ve kural koyucu anlamlar taşıyan Erdem metinleri de Sümer yazıları içinde büyük bir yer tutar. Bunların çoğu bilgece söylenmiş öğretici parçalardır. Bu tür metinlerin çoğu incelikten yoksun görünür. Pek azı edebi değer açısından ilgi çekicidir. Şu şiir yoksulluğu incelikle ve ustaca tanımlıyor. Yoksul için en iyisi ölmek. Ekmeği varsa tuzu yoktur, tuzu varsa ekmeği yoktur. Evi varsa sediri yoktur, sediri varsa evi yoktur. Öğretici nitelikteki yazıların içinde hayvan, bitki ve eşya masalları önemli bir yer tutar. Kuşla balık, ağaçla kamış, demirle bronz bu masallarda bir insanlık durumunu ortaya çıkarmak adına ustaca söyleşirler. Bazen söyleşi meslekler arasında olur. Hep bir atışma söz konusudur. Örneğin bir masalda tarımcıyla çoban kıyasıya takışırlar. Hangisi daha önemlidir insan için? Sonunda anlaşırlar. Çünkü gerçekçi Sümer insanı ikisinin de yaşam için kaçınılmaz olduğunu bilir. Öğretici yazıların bir bölümü de eğitimle ilgilidir. Anlamı yakın zamanda sökülmüş olan bir tablette bir öğrencinin öyküsü anlatılmaktadır. Bu öykü Sümer'de eğitime ve eğiticiye duyulan saygıyı ve güveni belirler. Evine dönen bir çocuk babasına okulda yaptıklarını anlatır ve babasından yiyecek ister. Susadım, bana içecek bir şey ver. Karnım acıktı, ekmek ver bana. Ayaklarımı yıka, yatağımı yap, gidip yatayım. Sabah erken uyandır beni, öğretmen döver yoksa. Ertesi sabah çocuk annesinin hazırladığı iki küçük ekmeği alır ve okula koşar. Yazık ki geç kalmıştır. Öğretmeninden dayak yer. Evine dönünce babasından öğretmeni eve çağırmasını ve ona armağanlar vermesini ister. Baba çocuğun dileğini yerine getirir, öğretmen çocuğu över. Yasalar ve yasa koyuculuk. Sümer'den bize kalan metinlerin büyük bir bölümünü edebiyat dışı metinler oluşturur. Bunların başında iktisadi yaşamla ilgili olanlar gelir. Edebiyat dışı metinler Sümer'de bir yasa düzeninin geçerli olmuş olduğunu duyurur. Bu düzenin güvencesi mahkemelerdir. Ancak Sümer yasaları çağdaş yasalara pek benzemez. Onlar daha çok özel durumlara özel çözümler öngörürler. Ortaya çıkan uyarsız bir duruma karşı konulmuşlardır. Yazılı yasaların başında kralın zaferlerden söz eden ve yapılan işleri anlatan bir girişi yer alır. Daha önce sözünü ettiğimiz Urnammu yasalarında böyle bir giriş bölümünün yer almış olup olmadığı bilinmiyor. Urnammu yasalarından sonra en ünlü yasalardan biri İşin Hanedanı'ndan 5. Babil Kralı Lipit İştar'ın M.Ö. 1900'e doğru yasalarıdır. En gelişmiş yasalar Sami Hanedanı'nın 6. önderi Babil Kralı Hammurabi'nin yasaları olmalı. Yasa koyuculuk kurumunun gelişmiş olması da Sümer toplumunun durağan bir toplum olmadığını gösteriyor. Bu toplum sınıfsal çatışmaların ikide bir su yüzüne çıktığı 3 katlı bir toplumdu. 1. katta yer alan özgür insanların çıkarları, orta katta yer alan yarı özgür insanların çıkarlarına uymadığı gibi, en alt katta yer alan köleleşmiş insanların çıkarlarıyla da taban tabana karşıttı. Köleler daha önce de sözünü ettiğimiz gibi tanrıları dinlendirmeye çalışan, yani tüm tarımsal üretimin yükünü omuzlamakta olan toprak insanlarıydılar. Yaşamlarını karşılayan şey emeklerinin çok küçük bir parçasıydı. Emeklerinin büyük bölümü başkalarına yarıyordu. Yarı özgür insanlarsa saraya bağlı olan ve sarayla ilgili görevleri yerine getiren insanlardı. Toplumda kadının sınıfsal koşullarına göre saygın bir yeri vardı. Ailenin başkanı babaydı. Evlilik tek eşliydi. Ayrılma bazı koşullarda olasıydı. Anıtsal yapılar. Sümer'de yaşamın gerçekçi yorumu dinden sanata kadar her alanı etkisine alırken tüm insan etkinliklerine siyasal ve toplumsal bir anlam katar. Her şey dünya için düzenlenmiştir. Tapınakta bir yontu varsa bu yontu oraya yarar gözetir bir tutumla yerleştirilmiştir, bir koruyucudur. Bir yerde bir alçak kabartma varsa bir şeylerin gerçekleşmesi ya da sürmesi için vardır. Yaşamın gerekleri dinsellik düzeyinde edebiyat ürünlerinde olduğu kadar anıtsal ürünlerde de açıklanır. Tapınaklar, yontular, alçak kabartmalar yaşamın gereklerini dinsellik düzeyinde açıklayan anıtlardır. Edebiyat ürünlerinde olduğu gibi bu ürünlerde de özel yaşamdan çok toplumsal yaşam yansır. Edebiyat alanının yaratıcısı ne ölçüde zanaatçı ruhsallığı içindeyse anıtların yaratıcısı da o ölçüde zanaatçı duymaktadır kendini. Bu yüzden yapıtına imza atmayı düşünmez. Oysa bu ürünler arasında gerçek yaratıcılığın derin izlerini taşıyanlar vardır. Anıtsal yapılar yerel özellikler gereği güneşte kurutulmuş tuğlalarla yapılmıştır. Bu yapılarda sütun yoktur, varsa da işlevi yoktur. Buna karşılık onda tahta dayanıklar kullanılır. Tapınakta önce de sözünü ettiğimiz gibi iktisadi ve toplumsal yaşamla dinsel yaşam iç içedir. Bu yüzden işlevsellik öne çıkmıştır. Tapınakta başlıca ağırlık sunaktır, bundan sonra sungular masası gelir. Tapınağın giriş kapısı uzun duvarlardan birindedir. Duvarlarda pencere yoktur. Katlardan oluşan tapınaklardaki kulelerin, zigurat, ne işe yaradığı anlaşılamamıştır. Kulelerin en ünlüsü Ur Tapınağı'ndadır. Tapınağın gelişmiş yapısı yanında yontular iyice cılız kalır. Bu da elbet bölgede taş bulma zorluğundan gelmektedir. Bakışımlılık ve uyum yontularda ilk göze çarpan niteliklerdir. Alçak kabartma sanatı yontu sanatına göre oldukça gelişmiştir. Alçak kabartmalarda Sümer sanatçısının gerçekçi tutumu ilk bakışta kendini gösterir. Her şey olduğu gibi çizilmiştir, gerçek boyutlarında çizilmiştir. Dinsel ya da toplumsal değer anlayışı bu oranlarda değişiklik yaratabilir. Tanrı kraldan uzun, kral insandan uzun, yurttaş düşmandan uzundur. Burada simgecilik gerçekçiliğe baskın çıkar ya da simgecilik gerçekliği yansıtmada bir başka yol olarak kullanılmıştır. Bazen tarih öncesi sanatında olduğu gibi biçim bozmalarla karşılaşılır. Örneğin yüz yandan, göz önden, omuzlar ve göğüs önden, ayaklar yandandır. Sami yayılması ve akatlılar. Bu sanatçı ve zanaatçı toplum aynı zamanda savaşçı bir toplumdu. İlk Sümer kralları tam anlamında asker insanlardı. Savaşçıların eşeklerle çekilen arabaları, baltaları ve kalkanları vardı. Savaşçılık kral olmanın birinci koşuluydu. Nitekim efsane kralı Gılgamış'ta bir savaşçı olarak gösterilmişti. Savaşlar acımasızdı. Savaşçılar acımasızdı. Kentler arası savaşlar kıyasıya olurdu. Kan daha çok tahıl için, sulama kanalları için, ticaret kervanları için akıtılıyordu. Her şey kentin zenginleşmesi ve gücünü benimsetmesi adınaydı. Özellikle Lagash ve Umma kentleri arasında savaş eksik olmazdı. Savaşın tek nedeni tahıl sağlamaktı. Sonunda Umma Lagash'ı yakıp yıktı. Ur, Kiş, Uruk gibi birçok komşu kenti ele geçirdi. Kısacası bu kentlerin askeri güçten başka yaşam güvencesi yoktu. Arabalar, madeni silahlar, baltalar ve kalkanlar bu savaşçılar kastının üstünlüğünü sağlar. Savaşçılar rahiplerle birlikte Sümer'in ilk kentlerinin tarımsal zenginliğinden yararlanırlar. Bu iki kast hiçbir zaman uyum içinde yaşamayı başaramaz. Bazen bunlardan biri öbürüne baskın çıkar. 3. binde bu kentlerin çöküşü başlamıştır. Kuzey ufuklarında yeni bir güç, Orta Fırat kentlerinin gücü, en önce Akad'ın gücü kendini göstermiştir. O zaman bu kentlerden çoğu kuma gömülmeye ve ortadan silinmeye başlamıştır. P. Miquel, Eski Çağ. Söz konusu yeni güç bir Sami yayılmasıyla ortaya çıkmıştır. Böylece Mezopotamya uygarlığının birinci dönemi kapanmış, bir bakıma daha güçlü olan, bir bakıma da birincinin öykünülmesine dayanan ikinci dönemi başlamıştır. Evet, Mısır'da firavunların piramitleri kurduğu zamanlarda Mezopotamya bir Sami yayılmasıyla sarsıldı. Ülkeye giren Samiler Sümer'in kuzeyinde Akat ülkesinde yeni kentler kurdular. Babil ve Agade, Akat bu kentlerin başlıcalarıdır. Sümerlilerle Akatlılar arasında uzun süren çatışmalardan sonra Kral Sargon, Agade kentini başkent yaparak güçlü bir krallık kurmayı başardı. Bundan böyle Sümer etkinliği son bulacak, Akat adı altında Babil ve Asur'un etkinliği başlayacaktır. Akatlılar göçebe ya da yarı göçebe insanlardır. Sümer kentlerini yağmaladıktan sonra uzun süre Mezopotamya'da gezinip durmuşlardır. Güçlü İmparatorluk. Akatlı Samiler baştan güney topraklarına, Sümerlerin yerleşik bulunduğu alanlara hiç inmediler. Kiş ve Mari yakınlarında toplaştılar. Daha sonra Kral Sargon, Umma Kralı Lugal Zagisi'yi yenilgiye uğrattı. Böylece Akat dönemi başlamış oldu. Sargon'un kişiliği efsaneye bulanmış olduğundan onunla ilgili pek çok öykü anlatılmıştır. Bunlardan biri onun Kiş yakınlarında bir rahibeyle bilinmedik birinden olduğunu, annesinin onu sorgun dallarından örülmüş bir sepetle Fırat'ın sularına bıraktığını, hurmalıkta çalışan bir köylünün çığlıklar atarak sürüklenmekte olan çocuğu kurtardığını, onu büyütüp yetiştirdiğini, ona ağaca çıkmayı, hurma yağı elde etmeyi, tanrılara saygı göstermeyi öğrettiğini, bundan sonra tanrıça İştar'ın çocuğu koruması altına aldığını, böylece insanların en güçlüsü, en bilgilisi, en tutarlısı duruma gelen Sargon'un tanrıça İştar adına çabalara girişerek güçlü bir devlet kurmayı başardığını bildirir. Efsaneye göre Sargon kuzey topraklarını ele geçirerek Anadolu'ya kadar ilerlemiştir. Bunun doğru olup olmadığı bilinmiyor. Ancak onun sınırlarını kuzeye doğru genişlettiği gibi ülkenin güney bölgelerini ele geçirdiğini, Sümer ve Elam'a egemen olduğunu, tüm Mezopotamya'nın kralı durumuna geldiğini, doğuyla olduğu kadar batıyla da ilişki kurduğunu biliyoruz. Akad'ın gücü Sargon'un çabaları kadar Akatlıların askerlikteki ustalığından da kaynaklanmıştır. Akatlar tam anlamında askerdiler. Onlar Sümerlilere göre daha kaba saba insandılar. Silahlarının gücüne dayanarak egemenliklerini kolayca benimsetmişlerdi. Akatlıların okları ve yayları Sümerlilerin mızrakları ve kalkanlarından daha etkiliydi. Böylece Sargon, Mezopotamya'da çok güçlü bir imparatorluk kurmuş oldu. Gutilerin yayılması. Sargon 200 yıl kadar süren bir hanedanın kurucusu oldu. Çocukları Ur, Umma, Lagash gibi Sümer kentlerinde çıkan ayaklanmaları bastırarak ülkenin bütünlüğünü korudular. Sargon'un torunu Naram-Sin zamanında Mezopotamya karışıklıklarla sarsıldı. Tüm ülke bir kargaşa ya da ayaklanma havasına girdi. Akat koca bir imparatorluktu. Bu imparatorluk küçük bir orduyla ayakta tutulamazdı. Akat güçlü bir ticaret ülkesi olduğu halde askeri açıdan zayıftı. En azından dış güçlere dayanabilecek gibi değildi. En büyük dış tehlikeyi Gutilerin baskıları yaratıyordu. Sümerlere göre oldukça kaba saba insanlar olan Akatlılar silah gücüne dayanarak bütün bir ülkeye egemen olmuşlardı. Akatların okları ve yayları Sümerlerin mızraklarından ve kalkanlarından daha güçlüydü. Ancak şimdi büyük tehlikeler söz konusuydu. Akatlardan çok daha katı, daha doğrusu yarı vahşi Gutiler 2200'e doğru tüm ticaret yollarını kestiler, çiftlikleri yaktılar, tarlaları altüst ettiler, kentleri yıktılar, sürüleriyle Akat topraklarına yerleştiler. Giderek yeni yerlerine alıştılar, Sümerlilerle kaynaşmış olan Akatlar gibi Akatlarla kaynaşmaya başladılar. Guti önderleri Akat kralı unvanını aldığında iki toplum arasında bir bütünleşme gerçekleşmiş gibiydi. Çadırda oturan krallar böylece Akat ülkesine egemen oldular. Ancak onlar ülkeyi savunabilecek güçte değillerdi. Akat'ta Gutiler dönemi Sümerlerin bir süre için yeniden güçlenmesine olanak verdi. Uruk kralı Utukengal Gutilerin egemenliğine son vermek üzere kesin bir ayaklanma başlattı. Gutilerin önderini yakalatıp zincire vurdurdu. Onu tüm ülkede dolaştırdı. Bundan sonra Uruk kralının egemenliği başladı. Eşsiz bir başarıydı bu. Sümer'in her yerinde kentler yeniden doğdular, yeniden duvarlar ördüler, yeniden tapınaklar kurdular. Kervancılar yeniden altın, bakır, kalay, gümüş için uzaklara gittiler. Zanaatçılar işe koyuldu, tarımın önde gelen kişileri kanalların onarımını sağladı. P. Miguel Lagash'ta Kral Gudea'nın önderliğinde çok önemli uygarlık atılımları gerçekleşti. Yontu sanatı gelişti, kentin tüm tapınakları neredeyse yeniden yapıldı. Tapınakların süslenmesi için başka ülkelerden değerli madenler ve tahtalar getirildi. Elam'dan gelen zanaatçılar da bu gelişime büyük katkılarda bulundular. Babil Krallığı 1800'e doğru Babil Krallığı tüm kentlere egemen güçlü bir devlet oldu. Başlangıçta Babililer sakınık davrandılar, başka toprakları ele geçirmekte aceleci olmadılar. Dicle kıyılarında pek az göründüler. Kuzeyde büyük bir güç oluşmaktaydı. Asurlar tüm kuzey topraklarına egemen olmaya başlamışlardı. Ayrıca Babililere hiç yakınlık duymuyorlardı. Tüm önemli ticaret yolları Suriye'yi, Anadolu'yu, İran'ı, Kafkasları birbirine bağlayan yollar Asurluların denetimindeydi. Özellikle maden ticaretini tümüyle onlar ele geçirmişlerdi.